Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21-20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyiliği emredip
kötülükten sakındırmak.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emri bil maruf ve nahyelil münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu programda sizlerle hiçbir öğüt ve nasihati kabul etmeyen ve gerçek ve doğru sözleri duymak istemeyenler hakkında konuşmak istiyoruz.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de hiçbir öğüt ve nasihati kabul etmeyen, doğru ve gerçek sözleri duymak bile istemeyenlerden bahsetmiş. Ve kendi peygamberine böyle insanlarla karşılaşma konusunda uyarıda bulunmuştur. Bu yüzden Resul-i Ekrem Efendimiz bu insanlara karşı davranışı ve yöntemi de Kur'an-ı Kerim'de birçok rivayette anlatılmıştır.
Sevgi dolu ve mihriban bir kalbe sahip olan Resul-i Ekrem kendi ümmetini hidayete erdirmek için büyük çabalarda bulundu. Öyle ki tüm gücünü bu yolda harcadı. Yüce Allah Şuara suresinin 3. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Mümin olmuyorlar diye adeta kendini helak edeceksin.
Ayrıca Allahu Teala hakkında ortak koşan ve Resulullah Efendimizin uyarılarının onlar için faydasız olanları tehdit ederek onlara yaptıklarının sonucunu yakında göreceklerini açıklıyor ve bu bağlamda Hicr suresinin 95 ve 96. ayetlerinde şöyle buyurulmakta. Şüphesiz biz Allah ile beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Yüce Allah bir sonraki ayette Resulullah'ın onlarla karşılaşmadaki hüznü ve çektiği acıyı anlatırken Resulullah'a hitaben şöyle buyurur. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz.
İslam peygamberi zalimler ve suçlularla karşılaşınca onları iyiliğe davet ediyor ve salih olmayan davranışlar hakkında uyarıda bulunuyordu. Fakat bazen de öğüt ve nasihat onlar için faydasızdı ve kulaklarını hak sözünü dinlemeye kapatmışlardı. Aslında onlar bu konuda inat ediyorlardı. Yüce Allah bizzat erdemlik yolunu kat etmek istemeyen inatçıların kalplerini, gözlerine ve kulaklarına mühür vurduğunu belirtiyor ve haklarında Bakara suresinin 7. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. İşte bunlar Yüce Allah'ın yine Bakara suresinin 18. ayetinde sağır, dilsiz ve kör olarak tanımladığı kesimdir. Zira bizzat kendileri böyle olmaya karar vermişlerdir.
Hak sözünü kabul etme önemi, kalp, göz ve kulak nimetini gerçek saadet için kullanmayanların hayvandan daha sapkın olduklarının açıklanması kadardır. Nitekim A'raf suresinin 179. ayetinde şöyle buyurulmakta. Andolsun biz cinler ve insanlardan kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.
Tahran Radyosu.
Böylece Yüce Allah inatlaşmayan, nasihat ve vaazleri kabul eden ve felaha ulaşmak isteyenleri seviyor ve onlara doğru yolda yardım ediyor. Bu yüzden Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ne zaman Allah bir kulu severse onu ibretlerle öğütler. Hazreti Ali Aleyhisselam ayrıca şöyle buyuruyor. Yüce Allah nefsi hakkında yardımcısı olmayan kimse hiçbir nasihatçinin öğüdünden yararlanamaz.
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendi peygamberine hitaben hak sözü kabul etmeyen ve inat edenlerden uzak durmasını ve onlarla konuşmaktan sakınmasını buyuruyor. Bu bağlamda En'am suresinin 68. ayetinde şöyle buyuruluyor. Ayetlerimiz hakkında dedikoduya dalanları gördüğüm vakit, başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir, uzaklaş. Şayet şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra kalk, o zalimler grubu ile beraber oturma.
İlahi ayetleri inkar edenlerden yüz çevirmek, Kur'an-ı Kerim'in emridir. Bu yüzden zalimlerle ancak onları çirkin amellerden vazgeçirebilme ve onları iyiliklere çağırmak da caizdir. En büyük zulüm yegane Allah'ı görmezden gelmek. Allah'ın yanında güç, servet ve şöhreti severek Allah için ortak koşandır. Böyle biriyle muaşeret etmekten kaçınmak gerekiyor.
Peygamber Efendimiz İsrailoğullarını nankör ve inatçı kavim biliyordu. Zira onlar dilde kötülükten sakındırırken suçlularla birlikte olup onlarla oturup kalkıyorlardı. Allah-u Teala Bakara suresinin 89. ayetinde Yahudi kavminin inadına işaretle şöyle buyuruyor. Kendilerine ellerindekini tasdik eden bir kitap gelince onu inkar ettiler. Oysa daha önce inkarcılara karşı yardım istiyorlardı. Tanıyıp bildikleri kendilerine gelince ise onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkarcıların üzerine olsun.
Bu ayete göre Yahudiler Tevrat'ta tüm beşaretler ve müjdeler uyarınca büyük bir peygamberin zuhurunu bekleyip birbirlerine zafer müjdesi verirken, hatta onların Medine kentinde yaşamalarının sebebi ise
O kenti, söz konusu peygamberin hicret edeceği kent olarak görmelerine rağmen, Resulullah'ın zuhuru ardından sahip olduğu tüm belirtilerin Tevrat'ta belirtilenlerle uymasına rağmen ona iman etmekten kaçındılar. Yahudilerin bu küfürleri ve nankörlükleri, onların hak sözü dinlemek istemedikleri ve Resulullah'ın davetine iman etmek istemedikleri kibir ve inatlarının belirtisidir.
Resulullah Efendimizin siyerinde hata yapanlardan uzak durmak açıkça göze çarpıyor. Nitekim Allah Resulü bu yöntemi sadece kendi ailesi hakkında uygulamakla kalmıyor, tüm toplum kesimleri hakkında geçerli olduğunu belirtiyordu. Örneğin insanlar kendi miftahları için Resulullah'ın namaz kılmasını istiyorlardı. Bu yüzden o hazret insanları aydınlatmak için bu fırsatı kullanıyor ve borçlarını ödemekte ihmalkar davranan miftahlara namaz kılmayı reddetmekle borçların ödenmesi konusunun önemini tembihliyordu. Bir miftahı Resulullah'a getirdiklerinde onun işini sormuyor, borçları hakkında soruyordu. Eğer borçlu olduğu söylenseydi cenaze namazını kılmaz, borçlu olmasaydı cenaze namazını kılardı. Aslında Peygamber Efendimiz bu yöntemle borçluları kıyametteki zorlukları hakkında uyarıyor ve onlardan borçlarını ödemeye çalışmalarını istiyordu.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik. Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışıyoruz.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün sizlerle birlikte İran'ın güneyindeki Buşehr kentiyle tanışarak burada çok sevilen Meygu Polo yani karidesli pilavın yapımını aktaracağız.
Buşehr eyaleti İran'ın güneyinde ve Fars Körfezi kıyısında bulunuyor. Bu eyalet stratejik öneme sahip olan Fars Körfezi'nin kıyısında bulunması nedeniyle ülkenin ihracat ve ithalatının büyük bir bölümü buradan gerçekleşiyor. Ayrıca büyük miktardaki petrol ve doğal gaz rezervleri açısından da büyük önem taşıyor. Buşehr eyaletinin merkez kenti ise aynı adı taşıyor. Güzel Buşehr kenti tıpkı sıcak havası gibi sıcakkanlı ve samimi insanlara sahiptir. Eyalet halkının en az %90'ı Farstır ve Benderi şivesi ile Farsça konuşuyor. Eyalette Türk, Lor ve Arap gibi İran'ın diğer kavimleri de barış içerisinde yaşıyorlar.
Buşehr kentinin mazisi 1000 yıllar öncesine yani Sasaniler dönemine ve 1. Erdeşi zamanına dayanıyor. Bu şehrin adı aynı zamanda Orta Farsça yazılmış Karname Erdeşir Babakan adlı tarihi kitapta da geçmektedir. Buşehr şehri birçok tarihi mekan ve doğal manzaralara sahiptir. Kentin tarihi mekanlarından biri İslam dönemine ait ve Buşehr limanı yakınlarında olan Berdestan Ulu Camisi'dir.
Muşer kentinin bir diğer tarihi cazibesi ise Kacarlar dönemine ait Saadet Medresesi'dir. Bu medrese İran'ın güneyinde kurulan ilk modern tarzdaki okuldur. Miladi 1899 Hicri Şemsi 1278 yılında Muşer valisi Ahmet Han Deryabegi bu okulu kurdu ve birçok etkin ve tanınan şahsiyeti yetiştirdi. Bu yüzden bu okulun kuruluş tarihi yani 31 Ocak tarihi ise Muşer günü olarak adlandırılmıştır.
Muşer eyaleti güzel kumsalları, yemyeşil, palmiye, bahçeleri ve tarihi eserlerine ilaveten birçok yerli ve yabancı turist için çekici bir yer haline gelmiştir. Tabii ki Muşer kentinin tüm tarihi mekanlar ve doğa harikalarına ilaveten halkın yaşam kültürü, leziz ve bir o kadar da acı yemekleri bölgenin diğer turistik cazibeleri arasında yer alıyor. Muşer eyaleti, Fars Körfezi ile 700 kilometreden fazla deniz sınırı vardır ve bu yüzden balıkçılık ve karides avlama kutbuna dönüşmüştür. Bu da bölge halkının damak zevkinde etkili olmuştur. Muşer halkının çok sıcakkanlı ve misafirperver olduklarını daha önce de söyledik. Onlar buram buram deniz kokusu ve renginde olan zengin sofraları ile misafirleri güler yüzle karşılıyor ve onların unutulmaz anılar biriktirmelerini sağlıyor.
Sohbetimizin devamında sizleri İran'ın güney sularındaki çeşitli balıklarla tanıştırmak istiyoruz. Güney balıklarının çeşitliliği geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve her balık türünün kendine has özellikleri, tadı, görünümü ve pişirme yöntemi vardır. Çeşitli güney balıklarından Farsça deyimiyle helva sefit, helva siyah, sorhu, sengser, şuride, şir, ton, kefşek ve diğer birçoklarına değinebiliriz.
Balık çok yüksek bir besin değerine sahiptir. Bu yüzden tek başına bile insanlar için çok yararlı ve zaruri besinlere sahiptir. Balık ve deniz ürünleri hayvansal gıdalar olmasına rağmen yağ bileşenleri açısından diğer hayvansal ürünlerden farklıdır. Hayvansal gıdalardaki yağlar çoğunlukla kandaki kolesterol ve diğer zararlı yağları yükselten doymuş yağ asitleri adı verilen bileşikleri içerir. Ayrıca balık önemli bir demir kaynağıdır ve demir kan oluşumunda ve vücudun mikroplara karşı direncinin korunmasında da önemli rol oynar. Balık ayrıca sinir hücrelerinin aktivitesini ve dolayısıyla sinir sistemi ve cilt sağlığını düzenleyen önemli miktarda da B vitamini içerir.
Tahran Radyosu.
Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi bu şehir İran'da karides ve balığın kutbu sayılır. Karides dünyanın tuzlu ve tatlı sularında bulunan deniz kabuklularından biridir. Karides çok lezzetli ve besleyicidir. Dünyanın en popüler deniz ürünlerinden biri olarak bilinir ve diğer deniz ürünleri gibi kalsiyum, iyot ve protein açısından zengindir. Karidesin vücudunda demir olmadığı için kan rengi mavidir ve bu mavi kan ise bakır açısından çok zengindir. Bakır, demirin bağırsaktan emilmesi için gereklidir. Vücutta bakır seviyesi düşük olunca vücut daha az demir emer. Bu durum vücut dokularına yeteri kadar oksijenin taşıyamadığı ve dolayısıyla demir eksikliğine sebep oluyor. Oksijen eksikliği vücudu zayıflatabilir ve yorgun hissetmesine neden olabilir.
İran'ın güney eyaletlerinde özellikle bu şehirde karides en sevilen ve sofralarda özel yeri olan bir besin maddesidir ve ondan çeşitli yemekler hazırlanır. Bu arada Farsça söylemiyle meygupolo yani karidesli pilav halkın en beğendiği yemeklerden biridir. Sohbetimizin devamında ise sizlere bu yemeğin tarifini vereceğiz.
Meygupolo, İran'ın güney eyaletlerinin en bilinen yöresel yemeğidir. Fakat her kentin kendine özgü pişirme tarzı vardır. Tabii ki bu yemeğin ünü sadece güney kentlerle sınırlı değildir. Ve İran'ın diğer bölgelerinde de birçok seveni vardır. Fakat en iyi Meygupolo Buşehr kentine aittir. Bu yüzden de bu yemeğe Meygupolo Buşehri yani Buşehr'in karidesli pilavı denir. Karidesli pilavın yapımı çok kolaydır ve hızlıca hazırlanabilir. Bu deniz ürünü yemeğini pişirip zevk almanızı dileriz. Şimdi sıra malzemelere geldi.
5 kişilik bir meygupolo için 4 ölçü pirinç, 500 gram temizlenmiş karides, toplam 150 gram ince kıyılmış, 100 gram geçniz ve 50 gram çemen otu, küp doğranmış iyi bir soğan, çok ince kıyılmış 2 diş sarımsak, ayrıca yeteri kadar demlenmiş safran, zerdeçal, tuz, kırmızı biber ve zencefil pudrası ve öğütülmüş geçniz tohumu, 1 yemek kaşığı salça ve 1 paket demir hindi gerekiyor. Şimdi tarife geçelim.
Lezzetli yemeğin pişirilmesi için küp doğranmış soğanları yağda kızartmakla başlıyoruz. Yaklaşık 5 ila 7 dakika sonra ince doğranmış sarımsakları ekliyoruz. Ardından zerdeçal, tuz ve kırmızı biberi ekliyor ve karıştırıyoruz. Ardından ince kıyılan kişniz ve çemeni ayıklanmış karideslerle birlikte soğan ve sarımsağı ekliyoruz. Ve tavadakileri iyice karıştırıyoruz. Ardından biraz suda beklettiğimiz demir hindiyi süzgeçten geçiriyor, suyunu, salçayı, zencefil tozunu, kişniş tohumunu, köri baharatını ve demlenmiş safrandan bir kaşığı tavada kızartmakta olan karidesleri ekliyoruz. Karidesler toplam 7 ile 8 dakika yağda kızartılmalı. Yani sadece renginin değişmesi yeterli olacaktır. Zira daha fazlası ise karideslerin sertleşmesine sebep olabilir.
Bu esnada başka bir tencereye aldığımız suyu ocağa alıyor ve kaynamasını bekliyoruz. Daha önceden yıkanıp tuzlu suda birkaç saat beklettiğimiz pirinçlerin tuzlu suyunu akıtıyor ve ocakta kaynanan suya döküyoruz. Pirinçler yarı pişmişken ocaktan alıyor ve suyunu süzüyoruz. Mego Polo'yu pişireceğimiz tencereye biraz yağ koyup ısınmasını bekliyoruz. Pilavın dibine zevke göre lavaş ekmeği veya dilimlenmiş patates döşüyoruz. Ardından kat kat haşlanmış pirinç ve hazırladığımız karidesli malzemeyi tencereye koyuyoruz. Pilavın tencereye içinde de lapa olmaması için pilavı tencerede bastırmıyor. Hatta kaşık sapı ile de pilavda birkaç delik açıyoruz. Tencerenin kapağını kapatıyor ve yüksek ateşe alıyoruz. Tencerenin içinde buhar oluşunca, ki bu yaklaşık birkaç dakika sürer, ocağı çok kısıyor ve tencerenin kapağını bir beze sarıp kapatıyor ve demlenmeyi bırakıyoruz. Yaklaşık 45 dakika sonra Mego Polo bu şehri yemeğiniz hazırdır. Bu farklı ve bir o kadar da lezzetli pilavı mango turşusu veya karışık turşu ile birlikte afiyetle yiyebilir, tadından da zevk alabilirsiniz.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı www.farsuday.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şia tarihinin büyük alimleri. Değerli dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimleri isimli dizi sohbetimizin 51. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Hicri Kameri 13. yüzyılın ünlü fakihlerinden Molla Ahmed Naraki ile tanışacağız. Molla Ahmed Naraki, Miracus Saade kitabı yazarı, Şia aleminin tanınmış Hicri Kameri 13. yüzyıl fakihlerindendir. Molla Ahmed Naraki, fıkıh, usul, hadis, rical, nücum, matematik, makul ve menkul, edebiyat ve şiirde döneminin tanınan isimlerinden olup, zühdü, takvası ve ahlaki ile üne kavuşan seçkin bir insandı. Naraki 13. yüzyılın bir başka tanınan isimlerinden Şeyh Murteza Ensari'nin hocalarındandı. Molla Ahmed Hicri Kameri 1185 yılında tarihi Kaşan kentinin etraf kasabalarından Narak'ta dünyaya geldi. Babası Muhakkık Naraki olarak ün yapan Molla Mehdi Naraki, dönemin matematikçilerinden ve aydın filozoflarındandı. Muhakkık Naraki'nin nücum alanında batılı bilim adamlarının araştırmalarına ve elde ettiklerine odaklanan ilk İranlı bilim adamı olduğu söylenmektedir. Ahmet çocukluk ve gençlik çağında Fazıl babasının tecrübelerinden yararlanıp ondan büyük dersler aldı. Ahmet 20 yaşında iken ailesiyle beraber bilim ve hikmet arayışına giderek Necefi Eşref'e göç edip Allame Vahid Behbehani'nin derslerine katıldı. Allame Vahid'in rıhletinin ardından Molla Ahmet memleketine geri döndü.
Fazıl Naraki büyük hocası Allame Vahid Behbahani'yi kaybettikten 4 yıl sonra Hicri Kameri 1209 yılında hikmet sahibi Bilgin babasının fazlından da mahrum kaldı ve onu da kaybetti. Çocuğunu ahlak ve bilim çerçevesinde büyüten bir babanın kaybı büyük bir acı sayılırdı. Ahmet bilim kapılarını açmaya devam etmek amacı ile tekrar Necef'e doğru yola çıktı ve Allame Bahrul Ulum ve Allame Kaşıful Gıta gibi büyük isimlerden yararlanmak istedi. Bu dönemde Ahmet fıkıh, akide, ahlak, şiir, irfan, felsefe ve mantık, aritmetik ve geometri gibi farklı alanlarda yüksek düzeylere ulaştı ve görüş sahibi oldu.
Molla Ahmet Naraki ise tahsilini bitirdikten sonra memleketine geri döndü. Molla Ahmet Naraki Karşan şehrinde yaşıyordu. Sahip olduğu uygun bilimsel konumundan dolayı halk arasında çok seviliyordu. Bu çerçevede dini merciliğe kadar yükseldi ve babası gibi bölgenin siyasi ve dini önderi olarak görev yapmaya başladı. Molla Ahmet zayıf ve düşük gelirli insanların refahı ve huzurunu düşünerek farklı fırsatlarda bu halkı savunmaya başladı, zalimler ve zorbalar ile mücadele etme sürecini başlattı. Bu büyük alim divan tarafından saygın bir isim sayılmasına rağmen yine de yönetime karşı sessiz kalmadı. Tarihi kitaplarda da Fethali Şah Gacar tarafından bölge için atanan hakimlerin bölge halkına yönelik zalimane davrandığı sırada Molla Ahmet Naraki'nin onlara karşı durduğu ve birkaç da bu kişileri bölgeden attığına değinilmiştir.
Fazıl Naraki'nin zulme karşı bu dik duruşu ve kralın mensuplarını bölgeden çıkarması ise kralın memnuniyetsizliğine yol açtı. Bu yüzden bu büyük alim Tahran'a çağrıldı ve kralın şiddeti ve öfkesiyle karşılaştı. Molla Ahmet Naraki kralın bu zulmünün sürdürmesi yönündeki ısrarını görünce kolları sıvadı, ellerini göğe doğru açtı ve şöyle dua etti. Allah'ım, bu zalim sultan, zalim başka birini halkı yönetmek için seçti. Ben ise bu zulmü giderdim. Şimdi de bu zalim bana kızmış. Molla Ahmet kralı lanetlemek istediği sırada Gacar kralı bu büyük Şii alimin iman ve irade gücünden korktu. Tahtından kalktı ve Molla Ahmet'e doğru gitti. Izdıraplı bir şekilde ellerini tuttu ve özür dileyerek Molla Ahmet'ten onu lanetlememesini istedi. Ardından Molla Ahmet'e danışıp onun da onay ile Kaşan vilayeti için kifayetli ve liyakatli bir hakim seçti. Bu tarihi olaydan Fetheli Şah Gacar'ın tüm kibri ve görkemine rağmen Molla Ahmet'in manevi makamına vakıf olduğu ve ona inandığı anlaşılmaktadır.
Fazıl Naraki'nin araştırma yaptığı alanlardan biri de talim ve terbiye alanıydı. Molla Ahmet önemli ve yapıcı görüşleriyle kendinden sonra gelen araştırmacıların övgüsüne layık görüldü. Bu açıdan bu büyük alim insanların yetiştirilmesinde de büyük etkiye sahipti. Bu terbiye ve eğitimin temel ilkesi ise nefsin kerametiydi. İzzet-i nefsi yalın bir şekilde tanımlamak gerekirse bir kişinin kendini değerli ve saygın sayma duygusu demek olduğu söylenebilir. Böyle düşünen biri davranışlarını da bu tanıma uygun olarak ayarlamaları ve yanlış ve aşağılık işlere girmemesi gerekir.
İmam Ali aleyhisselam ise bu hususta şöyle buyurmuştur. İzzetli ve şerefli bir nefse sahip olan birisi, bu nefsi günahın pisliği ile hor ve aşağılık yapmaz. Nefis kerameti yani izzeti nefsin oluşmasında birçok hususun etkisi vardır. Bu etkenlerden en önemlilerinden biri de aile ve çevredekilerin çocukluk çağında insanlara davranışları ve tavırlarıdır. Rivayetlerde de çocukların kerametinin korunması hususuna ve onlara saygıya vurgu yapılmıştır.
Fazıl Naraki açısından Allah'a yakınlaşmak ve onun memnuniyetini ve rızasını kazanmak için düşünülecek en yüce erdemdir. Bundan güdülen amaç ise insanın ayarlanması ve düzenlenmesidir. Bu çerçevede terbiye sürecinde ahlaki ve manevi değerler ayrılmaz tek parça halinde düşünülmelidir. Fazıl Naraki ise tezkiye yani nefsin temizlenmesi tealimden daha öncelikli görüyor. Yani nefsin kötülükler ve karanlıklardan temizlenmesi farklı bilimlerin öğrenilmesinden daha önemlidir.
Mulla Ahmet Naraki birçok alim gibi bilimin de zaten tezkiyeden başka bir yolla elde edilemeyeceğini düşünüyor. Bu büyük Şii alimin tanımladığı ilkelerden biri de aktif olma ilkesidir. Bu da kişinin öğrenim ve talim süresinde aktif olması anlamına gelir. Böylece kişinin karakteri de etkilenir. Sırf genel kültür veya uzmanlık bilgileri arttırmaz. Fazıl Naraki'nin talim ve terbiye sürecinde önemli saydığı ilkelerden bir başkası da liyakata dayalı seçim ve becerilere uygun değer verilmesidir.
Fazıl Naraki terbiye yöntemlerini analizinde birkaç özel yönteme vurgu yapmaktadır. Bu yöntemlerden biri de ezberleme, pratik yapma ve tekrarlama yöntemidir. Molla Ahmet bu yöntemi çok etkili bir yöntem olarak belirlemiştir. Ona göre bu yönteme büyük bir önem verilmelidir. Bu yönteme ilaveten Molla Ahmet Naraki bilimsel tartışma ve karşılıklı konuşma yöntemine de önem vermiş, bu yöntemin düşünce özgürlüğü ve yenilikçi düşüncelerin ortaya çıkması çerçevesinde yararlı olduğu belirtilmiştir. Bu ünlü Şii alim terbiye sürecinde şefkatli davranmaya vurgu yapmıştır. Ona göre terbiye eden ve eğiten kişi şefkatli ve merhametiyle öğrencileri ve çıraklarından tezkiye ve talim motivasyonunu da artıracaktır. Molla Ahmet Naraki, ebeveynler ve öğretmenlerin de olumlu ve yapıcı modeller oluşturarak çocukları için pratik örnekler oluşturmalarını istiyor.
Mulla Ahmet Naraki'den şiir, fıkıh, usul, ahlak ve matematik alanlarında 30 kadar kitap geriye kalmıştır. Bu büyük alimin en önemli eseri ise İslami ahlak hususunda yazılan Miracus Saade kitabıdır. Miracus Saade kitabının Mulla Ahmet'in babası Mulla Mehdi'nin Camius Saade kitabının kısaltılmış versiyonu olduğu söylenmektedir. Din, bilim ve ahlak alanındaki kazanımlarını hikmetli ve takvalı babasına borçlu olan Ahmet, yazılarında da babasına tam saygı çerçevesinde yaklaşmış ve onu hep kendi üstadı olarak tanıtmıştır. Doğal olarak da babasının etkileri onun yazılarında görülmektedir. Örneğin babası fıkıh alanında Mu'temidu Şia eseri yazmış, kendisi de aynı konular etrafında Müstenedü Şia eserini kaleme almış ve daha detaylı anlatmaya çalışmıştır. Fazıl Naraki'nin Miracu Saade eseri ise babasının Cami-u Saade eserinin tamamlayıcısı olduğu söylenebilir.
Miracü's Saade'nin muhatabı ise halkın genel kitlesidir. Sadece alimler ve araştırmacılar değil, halk kitleleri de bu kitapta hedef kitle olduğu görülmektedir. Bu yüzden yazar yalın ve akıcı bir dille bilimsel konuları aydınlatmaya çalışmıştır. Cami-ü Saade daha çok akla dayalı deliller göstermeye yönelse de bu Miracü Saade bu açıdan daha az yararlanmıştır. Bu yüzden Fethali Şah Gacar da Molla Ahmet'ten babasının kitabını özetlemesini ve yalın bir şekilde günün Farsçasına çevirmesini istiyor. Molla Ahmet ise bu kitabı için yalın bir dil kullanmasına ilaveten birçok önemli ve bilimsel gerçeği de öğütleri ve uyarıları ile birlikte muhataba sunuyor. Ayrıca konulara uygun düşecek şekilde ayetler, Mahsum Ehl-i Beyt imamların rivayetleri, hikmet sahibi ve büyük şairlerin sözlerinden yararlanıyor ve yazısını daha da zenginleştiriyor.
Değerli dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimleri isimli dizi sohbetimizin 51. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaşam öyküsüne devam etmek istiyoruz. Geçen bölümlerde anlatıldığı üzere İslam peygamberi davetini aleni ettikten sonra bu çağrı yeni bir merhaleye girdi. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şirk ve putperestlikle aleni bir şekilde mücadele etmeye başladı. İslam peygamberi kendisini tedrici bir şekilde ve semavi vahiy yoluyla nazil olan Kur'an-ı Kerim ayetlerini beyan ederek insanların ilgisini İslam dinine çekiyordu. Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Resulullah Efendimizin kesin mantığı ve iyi ahlakı o kadar çekici ve etkileyiciydi ki birçok insan ilk karşılaşmalarda o hazretin etkisi altında kalıyordu. Öte yandan İslam peygamberinin aleni hareketi yayılmaya başladıktan sonra Kureyş kafirlerinin açık gizli muhalefetleri başladı. Mekkeli kafirler ve müşrikler yeni yeni ayakta duran İslam dininin ilerlemesini her ne pahasına olursa olsun engellemeye çalışıyordu. Bu doğrultuda müşrikler en başta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yönelik baskılarını arttırmaya başladı. Mekkeli kafirler ve müşrikler yeni yeni ayakta duran İslam dininin ilerlemesini her ne pahasına olursa olsun engellemeye çalışıyordu. Bu doğrultuda müşrikler en başta Allah Resulüne yönelik baskılarını arttırmaya başladı. Müşrikler İslam peygamberiyle alay ediyor ve türlü iftiralar atıyor ve o hazreti sihirbazlık ve hatta mecnun olmakla suçladı. Arsız müşrikler Resulullah Efendimizin üzerine çöplerini atmaya başladı ve onu görünce hakaretler yağdırarak taşladı. Gerçekte müşrikler bu gibi tacizleriyle Allah Resulünü bezdirmek ve inzivaya çekilmesini sağlamak istiyordu. Her halükarda müşriklerin İslam nurunu söndürmeye yönelik geniş çapaları Müslümanlar için büyük kısıtlamalara neden oluyordu. Fakat tüm bu baskılara rağmen Allah Resulü'nde en ufak bir geri adım veya vazgeçmek gibi bir durum göze çarpmıyordu. İslam peygamberi büyük bir sabır ve metanetle tüm zorluklara göğüs geriyordu. Yüce Allah da Kur'an-ı Kerim'de peygamberini teselli ediyor ve sabırlı olmaya ve direnişe davet ediyordu. Öte yandan müşrikler Müslümanlara karşı hiçbir tacizden veya işkenceden veya tehditten çekinmiyordu. Müşrikler mümin insanları ve özellikle yeni yeni İslam dinini seçen köleleri işkence ediyordu. Müşrikler yakaladıkları Müslümanları kırbaçlıyor, darp ediyor ve bazen onlar çıplak halde sıcak kumun üzerinde yatırıyor ve tevhidden el çekmeleri için işkence ediyordu. Ancak Müslümanlar her türlü tacize ve işkenceye katlanıyor fakat tevhid inancından el çekmiyordu. Müslümanların arasında işkence edilenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyordu. Bunlardan biri de Habeşistanlı köle Bilal idi. Bilal, Ümeyye bin Halef'in kölesiydi. Ümeyye, Bilal'ın İslam dinini benimsediğini ve Müslüman olduğunu öğrenince onu açık alanda ve halkın gözü önünde işkence etmeye başladı. Ümeyye Bilal'ı Mekke'nin etrafındaki sıcak kumların üzerinde yatırdı ve göğsünün üzerinde büyük bir taş koydu ve ardından Bilal'den Muhammed'e ve Allah'ına iman etmekten el çekmesini istedi. Ancak Bilal tek bir sözcüğü sürekli tekrarlıyordu. Allah birdir, Allah birdir. Bilal işkencenin altında asla teslim olmadı. Sonunda Mekkeli zenginlerden biri onu satın aldı ve özgürlüğüne kavuşturdu. Bilal özgür olduktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın sahabelerinden biri oldu. Ammar da annesi Sümeyye ve babası Yasir'le birlikte müşriklerce uzun süre işkence edildi. Sonunda Sümeyye ve Yasir ağır işkencelerin altında şehit düştü. Fakat hiçbiri Allah'a imanından vazgeçmedi. Gerçekte Müslümanların kalbi her türlü işkence ve baskıya direnecek kadar Allah ve Peygamberinin sevgisiyle dolup taşmıştı. Bu gibi acı olaylara şahit olan Allah Resulü, Müslümanların yaşadığı bu sıkıntılardan ötürü çok üzgündü. Ancak Kur'an-ı Kerim'in yürekleri ısıtan ayetlerinden ilham alarak müminleri direniş ve sabırlı olmaya davet ediyor ve zafer vaat ediyordu. Buna karşın Müslümanlara yönelik baskı ve işkencelerin sürekli arttığını ve artık katlanmaz hale gelmeye başladığını gören Allah Resulü, Yüce Allah'ın emri üzerine Müslümanlardan Habeşistan'a hicret etmelerini söyledi. Gerçekte bu karar Müslümanlar için bir sürü müşriklerin işkence ve tacizlerinden korunmaları için bir çözümdü. Bu emrin üzerine Müslümanlardan bir grup, Kureyş müşriklerinin taciz ve işkencelerinden korunmak ve dini vecibelerini yerine getirmek amacıyla Mekke'den hicret etti. Söz konusu Müslüman grubu gizlice Habeşistan'a doğru yola çıktı. 10 veya 15 kişiden oluşan grupta 4 Müslüman kadın da yer alıyordu. Bu hicret, Bi'setin 5. yılının Recep ayında gerçekleşti. Daha sonraları Habeşistan'a daha önemli bir göç dalgası gerçekleşti. Bu grubun başında ise Cafer bin Ebu Talib yer aldı. Müslümanların Habeşistan'a göç ettikleri ve kurtuldukları haberi Mekke liderlerine ulaşınca büyük öfke duymaya ve aynı zamanda Müslümanların Habeşistan'a nüfuz etmelerinden kaygılanmaya başladılar. Mekkeli müşrikler iki kişiyi temsilci olarak seçti ve pahalı hediyelerle beraber Hristiyan olan Habeşistan kralı Necaşi'ye göndererek Müslüman göçmenlerin Mekke'ye iade edilmesini istedi. Mekkeli müşriklerin temsilcileri Kral Necaşi'nin sarayına vardıklarında pahalı hediyelerini sunduktan sonra olayı şöyle anlattı. Ey kral! Bizlerden bir grup akılsız ve düşüncesiz genç, atalarımızın yolunu bırakmış ve yeni bir dine inanmıştır. Bu inanç ne sizin ne de bizim atalarımızın inancı ile örtüşür. Bu grup gençler de sizin ülkenize kaçmış ve bu topraklarda var olan özgürlüğü kötüye kullanmaya başlamıştır. Bizim kavmin büyükleri sizden bu grubu kendi topraklarınızdan ihraç etmenizi ve kendi ülkelerine iade etmenizi istiyor. O sırada sarayda hazır bulunan bazı vezirler ve yetkililer de müşriklerin temsilcilerinin sözlerini doğruladı ve Kral Necaşi'den göçmen Müslümanları onlara teslim etmesini ve onlar da Müslümanları Mekke'ye geri götürmesini istedi. Ancak Habeşistan'ın akıllı ve adil hükümdarı büyük bir tedbir ve akılcılık örneği sergileyerek şöyle karşılık verdi. Ben asla ülkeme sığınan insanları araştırmadan bunlara teslim etmem. Önce onların hakkında araştırma yapmalı, eğer bu iki temsilcinin onların hakkında söyledikleri doğru ise o zaman onları bu iki temsilciye teslim ederim. Böylece Kral Necaşi göçmen Müslümanları sarayına çağırdı. Müslümanlar Kral Necaşi'nin düzenlediği meclise katıldı. Meclistekiler kral Müslümanlara nasıl davranacağını merakla bekliyordu. Kral Necaşi Müslümanlara sordu. Sizin inancınız nedir ki ne atalarınızın inancı ne de bizim Hristiyanlık olan inancımız gibidir. Müslümanlar arasında Cafer bin Ebu Talib öne geldi ve şöyle anlattı. Ey kral! Biz bir avuç cahil ve putperest insanlardık. Murdar eti yerdik, sürekli çirkin amellerde bulunurduk. Akrabalarımıza saygı duymazdık. Komşularımıza kötü davranırdık. Güçlü olanlar zayıf olanları ezerdi. Bizim günümüz böyle geçiyordu ta ki Allahu Teala aramızdan birini peygamber olarak seçti. Biz onun soyunu biliyorduk ve o dürüstlükte, emanetdarlıkta ve pak olmakta parlak mazisi olan biriydi. Bu peygamber bizi tevhide davet etti. Putlara tapmayı tenkit etti ve bize dürüst ve emanetdar olmayı ve akrabalarımıza ve komşularımıza iyi davranmayı tavsiye etti. O bizden kötülüklerden, kan akıtmaktan, fuhuştan, zorbalıktan ve yetimlerin malını gasp etmekten sakındırdı. O bize yegane Allah'a tapmayı ve ona ortak koşmamayı öğretti. O bizi namaz, zekat ve oruca emretti. Cafer bin Abdullah sözlerini şöyle sürdürdü. İşte bu yüzden biz de onu tasdik ettik ve ona iman ettik ve böylece yegane Allah'a tapmaya başladık. Biz yüce Allah'ın bize haram kıldığı her şeyden uzak durduk ve helal saydıklarını benimsedik. Bu yüzden Kureyş bize düşman kesildi. Onlar bizi taciz ve işkence etti ve bizden inancımızdan el çekmemizi ve yeniden putlara tapmamızı istedi. Biz de Kureyş'in zulmüyle karşılaşınca inancımızı korumak için sizin ülkenize sığındık ve şimdi sizin ülkenizde kimse bize zulmetmemesini umuyoruz. Cafer bin Ebu Talib'in sözleri çok açık ve çok güzel ve çok etkiliydi. Öyle ki Kral Necaşi Cafer'den eğer hatırlayabiliyorsa peygamberin semavi kitabından bazı ayetleri tilavet etmesini istedi. Cafer bin Ebu Talib Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresinin ilk ayetlerini okudu ve İslam dininin Hazreti Meryem'in pak olduğu ve Hazreti İsa aleyhisselamın Allah'ın peygamberi olduğu ile ilgili görüşünü beyan etti. Kral Necaşi, Kur'an-ı Kerim ayetlerini duyar duymaz gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Mecliste hazır bulunan papazlar da ağladı. Kral Necaşi şöyle dedi, Allah'a andolsun hak budur. Sizin peygamberinizin getirdiği inançla İsa bin Meryem'in getirdiği inancın ikisi de aynı kaynaktan kaynaklanıyor. Gönlünüz rahat olsun, ben sizi asla bu iki kişiye teslim etmem. Kureyş temsilcilerinin düşündüğünün aksine o meclis, Müslümanların lehine ve müşriklerin aleyhine sonuçlandı ve iki müşrik eli boş geri dönmek zorunda kaldı. Ertesi gün Kureyş temsilcilerinden Amr ibn-i As, Kral Necaşi'nin yanında geldi ve şöyle dedi, ''Ey kral, bu akılsızlar İsa hakkında tuhaf şeyler söylüyorlar. Öyle ki bu sözler sizin görüşlerinizle örtüşmüyor. Siz birini onlara gönderin ve onların İsa hakkında ne düşündüklerini sorun. Kral Necaşi Müslümanları temsil eden Cafer bin Ebu Talib'den Hazreti İsa Mesih hakkında ne düşündüklerini sordu. Cafer bin Ebu Talib şöyle karşılık verdi. Biz Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna inanıyoruz. Ondan kaynaklanan ve Meryem'e sunulan bir ruh olduğuna inanıyoruz. Kral Necaşi, Cafer'in bu sözlerinden çok hoşnut oldu ve şöyle dedi. Hak söz senin söylediklerindi. Necaşi Müslümanların inancını takdir etti ve onlara şöyle dedi. Siz gönlünüz rahat. Habeşistan'ın neresine gitmek istiyorsanız gidin ve bilin ki bizim korumamız altındasınız. Kral Necaşi, Kureyş'in hediyelerini onlara iade etti ve böylece Müslümanlar Habeşistan'da huzur ve güven içinde yaşamaya başladı. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
İran Radyo Podcast. Lobicilik en önemli siyasi kavramlardan biridir ve zaman geçtikçe farklı ülkelerde karar alma süreçlerinde önemi daha da artmıştır. Amerika'daki lobicilik bu ülkenin politikalarını etkileyen en güçlü faktörlerden biridir ve bu ülkenin karar alma çevreleri kendi çıkar ve hedeflerinin peşinde koşan farklı lobilerle dolu. Öyle ki bu lobilerin niteliğini ve işlevini bilmeden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi davranışı doğru anlamak neredeyse imkansız hale geliyor. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugüne kadar yayınladığımız programlarda farklı lobi gruplarını inceledik. Bu bölümde sanayi gruplarının Amerikan güç yapısındaki rolünü ele almak istiyoruz. Enerji ve doğal kaynaklar lobisi Amerika endüstrilerinin en önemli ve en büyük lobilerinden biridir ve Amerika enerji politikalarının ulusal ve uluslararası düzeyde formüle edilmesinde temel bir rol oynamaktadır. Bu etki nedeniyle etki alanı salt ekonomi konuların ötesinde geçmiş olup etkisi Amerika'nın Orta Doğu, Latin Amerika, Çin ve Rusya'ya yönelik politikası gibi önemli güvenlik ve siyasi konularda görülebilmektedir. Enerji ve doğal kaynaklar lobisi 3 bölümden oluşuyor. Petrol ve gaz lobisi, elektrik lobisi ve madencilik lobisi. Bu lobi, hedeflerine ulaşmak ve çevre yanlısı ve alternatif enerji lobileri de dahil olmak üzere rakip lobileri etkisiz hale getirmek için her yıl çok para harcanıyor. Enerji ve doğal kaynaklar lobisi çeşitli eyalet ve federal düzeylerde seçim kampanyalarına mali yardım ve kongre ve başkanlıktaki çıkarlarıyla uyumlu adaylara yardım yolu ile seçim sürecinde ve sonuçlarında daha etkilidir. Enerji ve doğal kaynaklar lobisi petrol ve gaz sektörü tarafından yönetiliyor ve yardımlarının çoğu Cumhuriyetçi Parti'ye geliyor. Buna dayanarak enerji ve doğal kaynaklar lobisi Cumhuriyetçilerin varlığından ve iktidara gelmesinden daha fazla yararlanıyor ve en büyük başarıları Bush'un başkanlığı da dahil olmak üzere Cumhuriyetçilerin iktidarda olduğu dönemlere dayanıyor. Amerikan Kongresi'nin seçim yardımlarından partilere ve bireylere sağladığı faydalara ilişkin yayımladığı bilgiye göre enerji lobisinin toplam seçim yardımının %75'ini Cumhuriyetçiler, %25'ini Demokratlar alıyor. Enerji lobisinden seçim katkısı alan eyaletlerin başında Kaliforniya, Florida, Michigan, Texas ve Virginia eyaletleri geliyor. Petrol ve gaz endüstrisi bağımsız ve çok uluslu maden çıkarma şirketlerine veya petrol ve gaz rafinlerine doğal gaz iletim hakkı sanatı şirketlerine benzin istasyonları ve petrol petrokimya ürünleri satıcıları Amerika'nın siyasi ortamını etkilemek ve lobicilik yapmak konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Petrol ve gaz lobisinin katkılarının %75'i geleneksel olarak Cumhuriyetçi Parti'ye verilmektedir. George Bush'un başkanlığı döneminde Amerikan petrol ve gaz piyasasında faaliyet yürüten Bush ve Cheney'nin varlığı nedeniyle petrol ve gaz endüstrisi iyi vakit geçirdi. Örneğin göreve geldiği ilk günlerden itibaren George Bush, Clinton yönetiminin petrol ve doğalgaz şirketlerinden ulusal ormanlar ve çayırlar da dahil olmak üzere federal topraklarda sondaj yapmasına getirdiği kısıtlamaları kaldırmaya çalıştı. Bu bağlamda Bush, Mart 2005'te Cumhuriyetçiler tarafından kabul edilen ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla federal topraklarda dahil olmak üzere Amerikan topraklarında daha fazla sondaj yapılmasına izin veren Amerika kapsamlı enerji yasasını da imzaladı. Elektrik lobisi aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde enerji sektörünün önemli lobi gruplarından biridir. Elektrik üretim ve dağıtım şirketleri Amerika'daki enerji lobisinin ana bileşenlerini de oluşturuyor ve hedeflerine ulaşmak için neredeyse petrol ve gaz lobisi kadar hatta bazı dönemlerde daha da fazlasını harcıyorlar. Elektrik lobisinin ilgilendiği konular temiz hava yasasından atık ve zehirli maddelerin depolanmasına kadar geniş bir yelpazedeki konuları kapsıyor. 1990'lı yıllardan bu yana yukarıdaki konulara ek olarak Amerika'daki elektrik lobisinin ana dikkati elektrik üretimi ve dağıtım endüstrileri üzerindeki hükümet gözetiminin kaldırılmasına odaklanmıştır. Enerji sektörü lobicileri ise devlet denetiminin kaldırılmasının söz konusu şirketlerin faaliyet alanını genişleteceğine ve benzer alanlarda birbirleriyle rekabet edeceğine inanıyor. Her ne kadar enerji endüstrisindeki lobiciler 1990'ların başında Cumhuriyetçilerden daha fazla demokratları desteklese de Cumhuriyetçiler Kongre ve Senato'da iktidara geldiler. Elektrik lobisinin dikkati önemli ölçüde Cumhuriyetçilere de yönelmiştir. Öyle ki 1994-1996 seçimleri arasındaki dönemde elektrik lobisinin demokratlara desteği aslında %53'ten %32'ye düştü ve neredeyse yarı yarıya azaldı. Aynı dönemde Cumhuriyetçi Parti'ye verilen destek de %47'den %68'e çıktı. Sonraki dönemlerde de bu durum devam etti ve elektrik lobisi demokratlara karşı cumhuriyetçileri 2-1 oranda desteklemeye de devam ediyor. Amerika'da enerji sektörünün bir diğer önemli lobi grubu da madencilik lobisidir. Amerika'daki madencilik endüstrisi en küçük enerji lobisi olarak kabul ediliyor. Ve toplam mali katkıları enerji ve doğal kaynaklar lobisinin mali katkılarının %5'ine de geçmiyor. Madencilik lobisinin siyasi açıdan Cumhuriyetçi Parti ile yakın bağları var ve onun federal toprakların keşif için serbest bırakılması alanındaki politikalarını da teşvik ediyor. Madencilik lobicilerinin birçok talebi var. İklim değişikliği alanında küresel ısınmayı önlemeye yönelik küresel politikalar, Amerika Birleşik Devletleri'ne sera gazı üretimini azaltma konusunda en fazla karbondioksit yayan ülkelerden biri haline getirmiştir. Amerikan hükümetinin bu taahhüdü en fazla baskıyı kömür madenciliği sektörü, özellikle kömür madenciliği şirketleri üzerinde oluşturdu. Diğer fosil enerji kaynakları ile karşılaştırıldığında kömür atmosfere en fazla karbondioksit gazı salan yakıttır. Bu nedenle Amerikan kömür madenleri iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik küresel politikaların en büyük etkisini kabul etmiştir. madencilik sektörünün lobjileri faaliyetlerini sürdürmek ve maden sahiplerinin ve madencilerin karlılığını korumak amacı ile karbondioksit üretiminin azaltılması ve kömür kullanımına ilişkin kısıtlamaların azaltılmasına ilişkin bazı yasaların gözden geçirilmesini de talep ediyor. İşçi güvenli, iş kanunu reformu, vergi indirimi, mülkiyet haklarının korunması ve madencilik sektörüne yönelik devlet müdahalelerinin mümkün olduğunca azaltılmasına yönelik konuları madencilik lobisinin önemli ve merkezi konuları arasında yer alıyor. Madencilik sektörünün lobisi çoğunlukla kömür ve demir cevheri, maden şirketleri ve diğer metal ve metal dışı maden işletmecileri ile ilişkilidir. Madencilik sektörü lobisinin ana rakibi çevre lobisidir. Amerika'daki ana ve en önemli lobi gruplarından biri hiç şüphesiz silah sanayi lobisidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin silah endüstrisi bu ülkenin hem ulusal hem de küresel arenada en büyük ve hayati imalat endüstrilerinden biridir. Öyle ki Lockheed Martin, Boeing ve Northrop Grumman adlı 3 şirket dünyada kendi türlerinde en büyük şirketler olarak kabul ediliyor ve dünyadaki en büyük 100 savunma şirketinin yaklaşık 45'i Amerika'ya ait. Amerikan silah şirketleri silahlar, patlayıcılar, füzeler, askeri ve sivil uçaklar, askeri araçlar, elektronik sistemler, gemiler, zırhlı teçhizat, uzay teçhizat ve benzeri dahil olmak üzere çok çeşitli askeri ve sivil silahlar üretmekten sorumludur. Ayrıca faaliyet ve kaynaklarının önemli bir kısmı ise araştırma ve geliştirme programlarına ayrılmaktadır. Genel olarak Amerikan silah şirketlerinin çoğu ülkenin savunma ihtiyaçlarını karşılamanın da yanı sıra küresel silah pazarının da büyük bir bölümünü kontrol ediyor. Askeri yüklendirici olarak da bilinen Amerikan silah yüklenicileri Amerika Savunma Bakanlığı'nın ve bu ülkenin askeri kuvvetlerinin silah ihtiyacını karşılamalarının yanı sıra lojistik, teknik destek, eğitim ve iletişim desteği konularında da aktif bir varlıkları söz konusu. Adı geçen şirketler ile Amerika hükümeti arasındaki bağlantı öyledir ki eski Amerikan Başkanı Eisenhower'e göre bunlara askeri endüstriyel kompleksler denilebilir. Bu çerçevede Amerika hükümeti 3 ana yolla 1. Ürünlerin üretimini sipariş etmek ve satın almak 2. Ortak araştırma ve üretim projelerinin uygulanması 3. Söz konusu şirketler üzerinde silah ruhsatı verilmesi ve yurt dışına satışları stratejik ve sıkı bir denetime tabidir. Örneğin 2001 yılında Lockheed Martin'in gelirinin %77'si, Northrop Grumman'ın gelirinin %78'i ve Boeing'in gelirinin %50'den fazlası hükümet siparişlerinden geliyordu. Lockheed Martin'in 250 milyar dolarlık ortak savaş uçağı programı, Northrop Grumman'ın hükümete bilgi teknolojileri satış programı, Boeing'in entegre sistemler proje gibi projeler Amerikan savunma sanayinin önemli projeleri arasında yer alıyor. Buna göre Amerika silah endüstrisi ile yürütme ve yasama organları arasındaki ilişki büyük önem taşıyor. Silah endüstrisi lobisi, enerji, ilaç, sigorta, elektronik ve bilgisayar endüstrileri gibi diğer endüstri lobilere kadar seçim yardımı sağlamamaktadır. Yine de silah endüstrisi lobisi hem Kongre'deki hem de Beyaz Saray'daki en güçlü lobilerden biri olarak kabul ediliyor. Savunma sanayi lobisi olarak da bilinen silah sanayi lobisinin Amerikan siyaseti alanındaki varlığı, George Bush'un iktidara gelip küresel terörizme karşı savaş ilan etmesinden bu yana her zamankinden daha fazla arttı. Bu nedenle Amerika'nın nükleer politikası da dahil olmak üzere birçok Amerikan politikasını da etkilemiştir. Söz konusu lobi her zaman Kongre ve Beyaz Saray'daki güç yapısına ve hangi partinin iktidarda olduğuna ciddi bir şekilde dikkat etse de geleneksel olarak daha çok Cumhuriyetçi Parti'den ve onun Kongre ve başkanlık adaylarından yanadır. Örneğin Demokratların Senato ve Kongre'yi birlikte kontrol etti. Ana ve önemli alt komitelerinin başkanlıklarının da ellerinde olduğu 1991-1994 yılları arasında savunma sanayi siyasi eylem komiteleri 54%58'lik bir paya sahiptir. Bağışlar bu partinin adaylarına tahsis ediliyor ancak Kasım 1994 seçimlerinde Cumhuriyetçiler Senato ve Kongre'nin kontrolünü demokratlardan aldıktan sonra silah endüstrisi lobisi tahsisat politikasında hemen radikal bir değişiklik yaparak dikkatinin çoğunu Cumhuriyetçi Parti'ye ve onun Kongre'deki temsilcilerine yöneltti. Aynı şekilde sonraki seçim dönemlerinde de silah lobisinin Cumhuriyetçilere seçim katkısının demokratlara göre iki kat daha fazla olduğu görülüyor. Aynı politika değişikliğini de 2006 yılında demokratlar Kongre ve Senato'da iktidara geldiğinde bir kez daha görmek mümkün. Silah endüstrisi lobisi faaliyetleriyle ilgili olarak üç genel ve ana hedefi takip ediyor. Amerika hükümetine hizmet ve silah satmak, dış satışlara yönelik kısıtlamaları kaldırmak ve daha düşük vergiler ödemek veya daha fazla hükümet sübvansiyonu ve yardımı almak. Söz konusu lobi, hedeflerine ulaşmak için 3 yöntem kullanıyor. Savunma ve güvenlik politikalarını etkilemenin ilk yöntemi. Güvenlik ve savunma politikalarını etkilemek kolay bir iş değildir. Ve silah endüstrisi lobisi bu amaçla muhafazakar ve uyumlu düşünce kuruluşlarını ve araştırma kurumlarını veya savunma ve dış politika lobisini de kullanıyor. Örneğin Bush'un nükleer ve füze politikalarına ilişkin pek çok konu ve özel detay iki araştırma endüstrisi olan Ulusal Kamu Politikası Endüstrisi ve Güvenlik Politikası Merkezi'nin tavsiyelerinin sonucudur. Silah endüstrisi lobiciliğinin ikinci yöntemi yürütme organı üzerinde etki yaratmak ve istenen politikaların uygulanmasını etkilemektir. Makro politikaları etkilemek için düşünce kuruluşları ile iletişim kurmanın yanı sıra silah endüstrisi lobisi ve onun Lockheed, Boeing ve Northrop Grumman gibi ana güçlerinin hükümette ve çeşitli yürütme kurumlarında kendi ağları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin karar alma yapısında silah endüstrisi lobisini etkilemenin üçüncü yöntemi yasama organını etkilemek ve uyumlu yasalar oluşturmaktır. Yüz milyarlarca dolarlık silah ve savunma ürün ve hizmetlerinin federal hükümet tarafından satın alınması, dış satış sözleşmeleri ve yasal kısıtlamaların kaldırılması Amerika Kongresi ve Senatosu'nun onayına ve işbirliğine tabidir. Bu da yasama organının silah endüstrisi lobisi açısından önemli ve konumunu da gösteriyor. İşte bu dönemden dolayı söz konusu lobi seçim kampanyalarına milyonlarca dolar harcıyor. Milyonlarca dolar bunların çoğu demokratlardan ziyade cumhuriyetçilere de gidiyor. Genel olarak silah endüstrilerinin toplam lobicilik faaliyetlerinin Pentagon'un askeri alımlarla her yıl daha fazla bütçe ayırmasına, yeni sözleşmeler imzalamasına ve araştırma projeleri geliştirmesine neden olduğu söylenebilir. Öte yandan yabancı silah satışına yönelik yaklaşıma daha fazla önem verildi ve buna ilişkin kanunlar da kolaylaştırıldı. Muhterem dinleyiciler, bu bölümde de endüstriyel lobiyi incelerken size endüstriyel lobi gruplarının Amerikan gücünün inşasındaki rolünden ve aynı zamanda güçle nasıl etkileşimde bulunduklarından bahsettik. Bir sonraki bölümde size Amerika'nın en önemli lobi gruplarından birinden daha bahsedeceğiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.